Ayrım 25. Erim Ansiklopedisi. Büyük bir ansiklopedinin hazırlayıcıları arasında Profesör Erim'in de adına rastladım. Demek ki eski başbakan kendisini şimdi de bilimsel araştırmalara vermiştir. Bundan kıvanç duymamak elden gelmez. Çünkü yakın tarihimizde siyaset ve bilimi birlikte yürüten sayılı devlet adamlarından biridir Profesör Erim. Eski başbakan ansiklopedide dış politika konularını inceleyecekmiş. Bilim hayatı Erim'i yeniden kazanıyor demek ki. Profesör Erim, Ankara Hukuk Fakültesi eski öğretim üyelerindendir. Bu fakültede devletler umumi hukuku ve kamu hukuku dersleri okutmuştur bir süre. Bir hukukçu olarak derin bilgilere sahiptir Erim. Üstelik anayasa konusunda da diğer meslektaşları gibi teorik kalmamış, anayasaların bir çırpıda nasıl değiştirileceği konusunda da pratik kazanmıştır. Şüphesiz Türk hukuku ve bilim dünyası Erim'i yeniden kazanmanın mutluluğu içindedir. Çünkü Erim, Tanrı vergisi yetenekleri, kul vergisi bilgisi ve son yıllardaki engin tecrübesiyle sadece Türk siyasal tarihinin değil, aynı zamanda dünya demokrasi tarihinin de önemli simalarından biri olmuştur şimdiden. Bundan sonra yerli ve yabancı araştırmacılar Erim'in kişiliğini ve düşüncelerini yakından tanımak için derin çalışmalara girişeceklerdir. Hiç kuşkusuz Erim, demokrasi dünyasına fani vücuduyla da veda ettiği zaman evi müze yapılacak ve turistlere gösterilecektir. Bunu şimdiden sezen Erim, bu müzeye Anayasa Müzesi adını vermeyi de vasiyet edecektir sanırız. Müzenin kapısına da iki tane balyoz asılacaktır süs için. Erim'in dış politika konusundaki incelemeleri çok ilgi çekecektir. Profesör Erim, Atatürk'ün dış politikası ile 12 Mart 1971 tarihinden sonra izlenen dış politikayı karşılaştırma olanağı bulacak ve engin bilgi ve tecrübesiyle gelecek günlere ışık tutacaktır. Şüphe yok ki eski başbakan kendi dönemini Atatürk'ün döneminden daha Atatürkçü ve reformcu bulacaktır. Özellikle yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin bütün kapsamıyla uygulandığını anlatacak, aydınların nasıl kitlelerce gözaltına alınıp tutuklandığını, kitapların nasıl toplandığını, işkencelerin nasıl yürütüldüğünü yurtta sulh politikasının bir gereği olarak yorumlayacaktır. Yine Profesör Erim, eski bir dış politika uzmanı olarak klasik diplomasinin artık gücünü yitirdiğini, ekonomik ilişkilerin dış politikada yeni boyutlar kazandığını bilmektedir. Bu Kürt politikacı, bu Kıbrıs Fatihi dış politika uzmanı, haşhaş yasağının da dayandığı nedenleri bilimsel gerekçeleriyle ansiklopediye yazacaktır. Böylece haşhaş yasağı konusunda takınılan tavırlarla milli bütünlüğün nasıl sarsıldığı en açık şekilde ortaya çıkacak ve Ecevit'in haşhaş ekimini önlemek için gelen iki Amerikalı senatörü kabul edilmemesinin yorumu da sağlıklı biçimde yapılmış olacaktır. Erim, Ecevit'in bu tutumunun diplomatik nezaket kurallarına uymadığını yazacaktır. Bu yazılınca da Ecevit çok mahcup olacak ve yeniden haşhaş ekimini yasaklayacaktır. Çünkü bu konularda nezaket ulusal çıkarlardan önemlidir Erim için. Eski bir devletler hukuku hocası olan Erim, Amerikalılarla imzaladığımız ikili anlaşmaların anayasaya aykırı olduğunu da bilmektedir. İkili anlaşmaların anayasaya aykırı olarak imzalandığını ileri sürecek olan Erim, "Ben bu anlaşmaları değiştirecektim ama vaktim yoktu. Ancak anayasayı değiştirebildim bu kısa sürede," diyecek ve bu konuda siyasal ve bilimsel gerçeği de aydınlığa kavuşturmuş olacaktır. Erim'in Amerikalıların az gelişmiş ülkelerde giriştikleri darbeleri de aydınlığa kavuşturacağı sanılmaktadır. Bu girişimlerinin Amerikan dış siyasetini nasıl etkilediğini de anlatacak, böylece İran'da Musaddık olayı, Yunanistan'da albaylar darbesi, Vietnam sorunu, Bolivya ve Şili'deki askeri darbelerde dış politikamızda yerli yerine oturacaktır. Erim'in Türk demokrasisine yaptığı unutulmaz katkı göz önünde tutulursa, iç politika, dış politika ilişkilerinin sağlam ölçülerle ortaya konacağı şüphesizdir. Türk ve dünya bilim adamları Erim'in açıklamalarını sabırsızlıkla beklemektedirler. Profesör Erim'in bilim hayatından uzak tutulması hepimiz için büyük bir kayıptır. Erim, ansiklopedi için çalışa dursun, 12 Mart 1971 tarihinden sonra tutuklanan binlerce aydında kendisinin ansiklopedisini hazırlamaktadırlar. Bu ansiklopedisi, gerçi Erim'e yakışacak kadar lüks olmayacaktır ama Türk demokrasisi tarihine de geçecek ve 7'sinden 70'ine kadar herkes tarafından ilgi ve ibretle okunacaktır. Yeni ortam 10 Nisan 1974. Sokakların dili. Beyoğlu'nun yan sokaklarından birinin adı çok ilgimi çekti ve ister istemez bazı çağrışmalar yaptı belleğimde. Sokağın adını söyleyelim. Balyoz Sokağı. Balyoz Sokağı, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi üzerinde. Sağ tarafta tepe başına doğru giden karanlık bir sokak. Eski başbakanlardan Profesör Nihat Erim'in oturduğu sokağa, Balya Sokağı dense olmaz mı acaba? Ankara Belediye Meclisi gündemine alsa bu konuyu. Balya Sokağı çeşitli biçimlerde tarif edilebilir. Taksim'den aşağı doğru giderken sağ koldaki sokaklardan biri denildiği gibi, İstiklal Caddesi'ni kesen sokaklardan biri ya da kısaca İstiklal'den sağa sapınca izleyeceğiniz karanlık sokak denilebilir en açık şekilde. Sokak adları çok ilginçtir. Bir büyük kentte binlerce sokak var. Her bir sokak için birer ad bulmak oldukça güç iş bana kalırsa. Bazı kentlerde ad yerine numara veriliyor sokaklara. Birinci cadde, altıncı sokak gibi. Mahalleler büyüdükçe numaralar da büyüyor. 258. sokak 89 numara oluyor adresiniz örneğin. Demokrasi tarihimizde bazı ilginç sayılar vardır. 150'likler, 147'ler, 41'ler, 14'ler gibi siyasal gruplar, 141, 142, 146, 163 gibi ceza yasası maddeleri çok ünlüdür. 141 komünist örgüt kurma, 142 komünizm propagandası yapma, 146 anayasayı ihlal suçu, 163 gericilik ile ilgili hükümleri kapsıyor. Şöyle adresiniz olsa ne dersiniz? 141. sokak 1 numara. Bunu kısaca adres olarak nasıl yazarsınız? 141'e 1. Ya da adresinizi bir arkadaşınıza verirken tarif de ediyorsunuz. 141'i geç, sola dön, tam karşına 146 çıkacak. 146. sokak çok karışıktır. Bir sürü tanımadığınız adam da oturmuştur bu sokakta önceleri. Bir başka tarif daha verebilirsiniz kolaylık olsun diye. 141'den çık, 142'ye gir, 146'dan dön. Sokak tarifleri camiye, çarşıya, bakkala göre de kolaylıkla yapılabilir. Eğer 163'te oturuyorsanız köşedeki camiyi arkadaşınıza hatırlatın. Çünkü son zamanlarda bazı arkadaşlar yollar tıkalı deyip 163'ü atlayarak 142'ye giriveriyorlar hemen telaşla. Ben devlet büyüklerimizin oturdukları sokak adlarını hep merak eder dururum. Eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar'ın İstanbul'da çift havuzlardaki mütevazi evinin bulunduğu sokak adı da ilginç. Hazır Cevap Sokak. Bu sokak adı da Celal Bayar'ın siyasal tutumunu yansıtıyor bir ölçüde. Yine eski cumhurbaşkanlarından Cevdet Sunay'ın adresi ise çok ilginç. Sunay, Ankara'da ordu evinde kendisine ayrılan bir özel dairede kalıyor. İstanbul'da ise biri yazlık, biri kışlık iki evi var. Yazlık evi İstanbul'un en şirin semtlerinden birinde. Sunay, açıklığı ve yeşilliği sevdiği için Yeşil Yurt semtinde satın almış yuvasını. Adres ise ilginç. Yeşil Yurt, Ürgüplü Sokak, numara 36. Sokak adında tabiat ve siyaset bir arada. Sunay'a yazın nerede kalıyorsunuz diye sorulduğunda acaba, eskiden Ürgüplü'de kalırdım ama artık terk ettim derse, eski başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü alınır mı? Sunay'ın kışlık evini iş adamları armağan etmişlerdi kendisine. Büyük gazetelerde renkli resimlerini görmüştük muhteşem katın. Kat teşvikiyede, fakat sokak adı biraz garip. Büyük Çiftlik Sokak. Herhalde Sayın Sunay bu sokağın adını değiştirmek için İstanbul Belediyesi'ne başvuracaktır. Neyse, dönelim Balyoz Sokağı'na. Bu sokak adı Ankara Belediyesi'nce alınmalı ve eski başbakanlardan Nihat Erim'in oturduğu sokağa verilmeli. Çünkü Balyoz, bütün Nihat Erimlerin oturduğu çıkmaz sokakların adıdır. Yeni ortam, 28 Nisan 1974. Jeopolitik Sosyalizm. Nihat Erim'in son zamanlarda susup vicdan muhasebesi yapacağını sananlar yanıldılar. Erim, senatodaki af görüşmelerinde, özgürlükleri jeopolitiğimize aykırıdır diyerek sosyalist öğretiye yeniden katkıda bulundu. Bugün sizlere Bay Nihat Erim'in sosyalizm konusundaki düşüncelerini aktararak eski başbakanın gerçek düşüncelerini yansıtacağız. Bu bir patlamadır. Gençler yerden göğe kadar haklıdır diyen Erim, aynı gençlerin cezaevlerinde kalmaları için Alman anayasasından, İtalyan anayasasından örnekler verecek ve siyasal kan davasını sürdürmeye çalışacaktır. Bu da Erim'in insancıl sosyalist anlayışına uygun düşmektedir. Erim, 1963 yılında CHP Parti Meclisi'nde Ecevit'in solculuğunu yeterli görmez ve İsmet Paşa'yı da yeterince solcu bulmadığı için eleştirirdi. İsmet Paşa'nın CHP kurultayında, CHP sosyalist parti değildir ve olmayacaktır sözüne karşı Erim şu karşılıkları veriyordu. Meşhur bir profesör var, L.T. Holloway. Bu zat 50 sene Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yalnız sosyalizm okutmuştur. Bu zat der ki, dünyada kaç tane sosyalist varsa o kadar da sosyalizm vardır. Eğer bu görüşü benimsersek, Nihat Erim'in siyasal anlayışına da Erim sosyalizmi diyeceğiz artık. Ya da son konuşmasını hatırlayarak jeopolitik sosyalizm adını takacağız. Aynı konuşmasında sosyalizm anlayışını şöyle açıklıyor Erim. Şimdi bu tarihten hareket edersek, CHP programını da ele alırsak, CHP programı bu tarife göre sosyalist bir programdır. Devletçiliği neyle izah ediyorsunuz? Sığar mı devletçilik liberal anlayışa? Sığar mı devletçilik kapitalizm anlayışına? Böyle sorduktan sonra yine yanıtını kendisi veriyor ünlü hocamız. Sığmaz. Sonra derin bilgisiyle açıklamalar yapıyor. Devlet müdahaleciliği var. Biz müdahale ederiz. Bizim devletçiliğimizin devlet kapitalizmi kadar kuvvetli yönü devlet müdahaleciliğidir. Biz bırakmayız, zayıfı kuvvetliye ezdirtmeyiz. Biz fakiri zenginin uşağı haline getirmemek için tedbirler alırız, kanunlar çıkarırız. Elimizi vicdanımıza koyarak söyleyelim. Sadece ekonomik alanda değil, siyasal alanda da erim, zayıfı kuvvetliye ezdirmemiş ve yoksulu zenginin uşağı yaptırmamış ve bu yolda yasalar da çıkarmıştır. Ancak bugün anlayabildik kendisini. Erim konuşmasını şöyle sürdürüyor. Sosyalizm kelimesi üzerinde bence lüzumsuz yere korkuyoruz. Ve kararlı biçimde CHP sosyalist olmayacaktır diyen İsmet Paşa'ya dönüp sosyalizme olan bütün inancıyla haykırıyor. Biz ki CHP ki sosyalistim demeyecek. Siz de müsaade etmediniz ve aksini söylediniz. Tenkit ediyorum. Haksız yere bağladınız gelecek kurultayları. Ben şahsen kolektivist ekonomi dışında sosyalizmin bütün prensiplerini benimsiyorum. Bilhassa insancıl prensiplerini benimsiyorum. Ve CHP'nin iftiharı, şerefi bu olacaktır. Sosyalist erim konuşmasını kararlı biçimde sürdürüyor. Ben kurultayımın verdiği kararları kabul ediyorum. Ama şunu da tekrarlıyorum ki, gelecek iki kurultay sonra daha ileri gideceğiz. Demeyecek miyim ben bunu? Bunu demekte bir zarar yok. Bizim partimizde, yani bir nevi sosyal demokrasiyi komünizmle bir tutup, sosyal demokrasiyi de komünizm gibi suçlar hale gelirsek, ben dışarıda konuşamam paşam. Yani bir Avrupalı ile karşı karşıya geçip konuşamam. Erim başbakan olunca Avrupalılarla karşı karşıya geçip konuşabilmenin bütün olanaklarını yaratmış ve sosyalist anlayışını da uygulayabilmiştir. Erim'in inancına göre dünyada ne kadar sosyalist varsa o kadar sosyalizm vardır. Anlaşılıyor ki Erim 12 Mart'tan sonra Türkiye'de sosyalizm uygulamıştır da bizler fark etmemişiz. Bizler daha genciz. Üstelik fakültelerimizde Erim gibi değerli hocalarımız yok ki sosyalizmin ne demek olduğunu da öğrenelim. Bizler Erim'i hep yanlış anladık. Meğer Erim sosyalist, bizler de faşistmişiz. Herkes özür dilemelidir Erim'den. Eğer 141-142. Maddeden mahkum olanların affedilmemeleri için çalışıyorsa, 20 yaşındaki gençlerin cezaevlerinde çürümelerini, 65 yaşındaki Behice Bora'nın zindanda ölmesini istiyorsa, biliniz ki bütün bunları insancıl sosyalizm adına yapmaktadır. Erim'den özür diliyoruz. Meğer sosyalist olan oymuş, insancıl olan da yine oymuş. Nereden bilebilirdik? Yeni Ortam, 22 Mayıs 1974. Gereksiz oy. Bay Nihat Erim yine kuvvetli ve inandırıcı kişiliğiyle ortalıkta görünmeye başladı. Af görüşmelerinde Orta Doğu ve Balkanların en büyük devlet adamının sesini yine duyduk. Zat-ı devletleri bu kez eylem suçu, fikir suçu tanımları veriyorlar ve affın henüz erken olduğunu da belirtiyorlar. Hemen irşat buyuruyorlar. Aynı Nihat Erim, 1941 yılında yazmış olduğu Amme Hukuku adlı kitabının 279. sayfasında özgürlükler konusunda şunları yazıyordu. Bazıları düşüncelerin serbestçe yapılabilmesinden doğan mahsurları öne sürerek düşünce hürriyetinin aleyhinde bulunuyorlar. Bu düşüncede olanların yanıldıklarını ispata hacet var mıdır? Matbuat, toplanma, cemiyet teşkili ve okutma gibi vasıtalarla düşüncelerin serbestçe yayılması, münakaşa edilmesi ve fikirlerin aydınlanması mı daha iyidir, yoksa muayyen bir zümrenin diğerlerini susturduktan sonra kendi düşüncelerini ve yalnız kendi düşüncelerini yayması, halkı belki de yanlış yola sevk etmesi mi daha iyidir? Bu ikinci şık kabul edildiği takdirde milletin bir koyun sürüsünden ne farkı kalır? Bütün mahsurlarına rağmen kilitli ağızlar, satılmış kalemler yerine serbest düşünce tercih edilmelidir. Erim 12 Mart'tan sonra tepeden inme yollarla başbakanlığa atanmış ve kendi tanımı ile düşüncelerin serbestçe yayılmasından doğan mahsurları ileri sürerek anayasal düzeni tayir, tebdil ve ilga etmiştir. Erim döneminde Türk düşünce ve sanat hayatı tarihinde görülmemiş biçimde saldırıya uğramış, evlerden kitaplar toplatılmış, ilerici aydınlar, yazarlar, öğrenciler, işçiler, subaylar, öğretmenler gözaltına alınmıştır. Yine Erim'in tanımı ile muayyen bir zümrenin diğerlerini susturduktan sonra kendi düşüncelerini yayarak halkı yanlış yollara sevk etmek istemesi de en çok profesörün başbakanlığında görülmüştür. Yine bu dönemde erimin özlü deyişiyle milletin bir koyun sürüsünden farkı kalmadığı tanılmış, özgür düşünce yerine satılmış kalemler ve kilitli ağızlar yayılanmıştır. İşte şimdi bu Nihat Erim, kendi dönemindeki antidemokratik uygulamaya tüy dikercesine yeni hukuk yorumları yapıyor ve kendince af takvimi saptıyor. Af erkenmiş. Neden diye sorarsanız yanıtı açık. Nihat Bey ve Nihat Beygiller böyle istiyor. Oysa Türk halkı 14 Ekim günü göstergeyi saptamıştır. Bugün koalisyonu oluşturan iki parti, bütün düşünce yasaklarının kalkacağını ve geniş kapsamlı affın gerçekleşeceğini söyleyerek onay almışlardır halktan. Halkın bu isteği gerçekleşecektir şimdi. Satılık kalemler ve kilitli ağızlara rağmen özgürlükten korkmamıştır Türk halkı. Yazdıkları ve yaptıkları arasındaki çelişkinin faturasını bile hesaplamayan bu kamu hukuku profesörü başbakan, küf tutmuş bir takım kavramlarla yine de özgürlük balyozculuğuna devam ediyor. Erim artık bilmelidir ki kendisinin siyasal geleceği kilitlenmiştir kontenjan senatörlüğü ile. Bundan sonra bir seçimle parlamentoya gelebilmek ancak tatlı bir düştür Erim için. Bir olağanüstü dönemde yine kendisine başvurulacağını sanıyorsa bunda da yanılgı içindedir. Herhangi bir askeri darbede Erim'in adı bir güç kaynağı değil, sadece bir yük olabilir ancak. Erim, tek partili dönemde savunduğu özgürlüklerin çok partili dönemde karşısına geçmiş, bütün yazdıklarını ve söylediklerini unutuvermiştir. Başbakan olunca CHP parti meclisi toplantılarında Ecevit'in solculuğunu yeterli görmeyip İsmet Paşa'ya "Paşam, sosyalist parti olduğumuzu ilan edelim." demiş, sosyalist kültür derneklerinde konferanslar vermiş, başbakan olunca da ülkedeki ilerici, Atatürkçü, solcu, sosyalist kim varsa bir gün içinde cezaevlerinde toplanmalarına karar vermiştir. İşte budur Nihat Erim. Bugün cezaevlerinde 141 ve 142. maddelerden Erim döneminde yargılanmış ve mahkum edilmiş olanlardan hiçbiri Erim'in oyu ile affedilmek istemez. Çünkü düşünceleri dolayısıyla yargılananlara verilebilecek en büyük ceza Nihat Erim'in oyu ile affedilmektir. Türkiye'de hiç kimse böyle bir cezaya layık değildir. Yeni Ortam, 24 Nisan 1974. Dansa davet. Fakülteler açılır açılmaz konferanslar, açık oturumlar ve bilimsel toplantılar da başlar. Sanırız önümüzdeki dönemde anayasa değişiklikleri bilim adamlarınca tartışılacak, avukatlar, yargıçlar, hukukçular, üniversite profesörleri bu toplantılara katılacaklardır. Nihat Bey, siz de bu toplantılara katılsanıza, Alman ceza yasası der ki diye konuşsanıza, okyanuslar kadar engin hukuk bilginizden birkaç damla serpsenize, şu anayasa değişikliklerini eskisi gibi savunsanıza. Nihat Bey, Dragos'taki dinlenmenizi kısa kesip, haşhaş bölgelerini gezerek köylülere, haşhaş ekimini ben yasaklamıştım desenize, onlara ne kadar insancıl olduğunuzu, Amerikan gençliğini uyuşturucu maddelerden korumak istediğinizi anlatsanıza, Amerikan gençliğini neden bu derece cömertçe sevdiğinizi açıklasanıza, haşhaş yasağı dolayısıyla geçim olanakları elinden alınmış köylülere onları ne kadar sevdiğinizi söylesenize. Nihat Bey, siz 1968 öğrenci olayları çıktığında, bu bir patlamadır, gençler yerden göğe kadar haklıdır demiştiniz. Bu gençler sizleri her şeye rağmen pek çok severler. Bir gün Allah aşkına o gençlerin düzenlediği bir toplantıda konuşsanıza, Stockholm'den Filistin çöllerine kadar diye başlayan dramatik konuşmalar yapsanıza, o haşhaş yasaklayan dilinizle gençleri doğru yola getirsenize. Siz ki kamu hukuku profesörüsünüz, her şeyi herkesten iyi bilirsiniz. Kitaplar okumuş, kitaplar yazmışsınızdır. Sosyalizm nedir? Ancak siz bilirsiniz. Komünizm nedir? Sizden daha iyi bilen yoktur. Faşizm ise sizden sorulur. Gençlerimize öğretin hep bunları. Bizleri kırmayın Nihat Bey, ne olur. Gençlerin düzenlediği bir toplantıya katılın. Aydınlatın onları. Yola getirin hepsini. Nihat Bey, Menderes döneminde Kıbrıs sorunu için harcadığınız emekleri kimse unutmadı, Tanrı'ya şükür. Bu Kıbrıs'ı bize kazandıran da sizsiniz. İnanın kimse nankörlük yapmaz bu konuda size. Herkes sizi Kıbrıs Fatihi olduğunuzu bilir. Fakat şu anda kamuoyunda malum olan sıfatlarınız size zaten ağır geldiğinden bir yenisini de kullanmak istemiyor kimse. Ama biliniyor yaptıklarınız. Kıbrıs konusunda düzenlenecek bir açık oturumda konuşup geçmişe ve geleceğe de ışık tutsanıza. Nihat Bey, sanırım sizi en çok seven siyasal tutukluların anneleri, babaları, eşleri ve akrabalarıdır. Sizin bu mübarek adınızı küçücük çocuklar bile ezberledi. Size televizyon ekranında görünür görünmez güzel adlar takıyorlar ve size ne kadar yakışıyor bunlar bir bilseniz. Hey demokrasinin kurucusu, hey Kıbrıs Fatihi, hey Yaşaş Meleği, hey Anayasa Mimarı, hey Barış Meleği Nihat Bey. Sanıklar, yüce yargıçların kararıyla özgürlüklerine kavuştular. Bazı sanık ailelerini siz de yakından tanırsınız. Onların babalarına telefon ederek, geçmiş olsun ne kadar sevindim desenize, bir akşamüstü bu sanık ailelerinden bazılarını ziyaret etsenize. Nihat Bey, bütün bunları yapmak belki sizin için güçtür. Ne bilelim, belki evinizde yeni anayasa taslakları üzerinde çalışıyorsunuzdur. 12 Mart'tan önce benim de yazarlık yaptığım bu haftalık dergiye zat-ı alenizle nedense sık sık gelirdiniz. Bir iki kitabınız da bu dergide unutulmuş olabilir. Yine bize uğrasanıza. Nihat Bey, akşamüstleri Atatürk Bulvarı ne güzeldir bilirsiniz. Şöyle akşamüstleri Kızılay'da aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya dolaşsanıza. Hani şöyle polissiz, bekçisiz, nöbetçisiz, elinizi kolunuzu sallaya sallaya yurttaşların arasına girsenize. Hem artık cezaevindekiler de çıktı. Belki unutmuşsunuzdur. Hani o işkence gören gençler, subaylar, işçiler ve genç kızlar. İşte onlar da çıktı. Nihat Bey, başınız dimdik dolaşın Atatürk Bulvarı'nda. Siz kuvvetli ve inandırıcı bir yönetimin Atatürkçü başbakanı değil miydiniz? Yeni ortam 19 Temmuz 1974. Ayrım sonu.